Ayrım 4. Bir Esirin Anıları. Stratis Dukas. Sayfa 62. Günler geçiyor ve efendim bana gittikçe daha iyi davranıyordu. Bir akşam sütü ölçerken bana diyor ki, ''Biliyor musun Behçet, şimdi önümüz yaz ve ben araziyi bölmek istiyorum. Su tulumbasının bulunduğu tarafta 12 dönüm bostan ekeyim diyorum. Sen ne dersin?'' ''Ne emredersen efendim, lazım olan sadece çalışacak el.'' ''İyi diyor bana, onu biliyorum. Hepimiz birlikte çalışacağız. Kadınlar da.'' Birkaç gün sonra tarlanın ortasına çardağımızı kurduk. Etrafımız incir ağaçlarıyla çevriliydi. Çok güzeldi. Kadınları sıkı çalışıyor, yemeğimizi pişiriyorlardı. İşle geçen günler arasında efendim beni, Çanakkale'de şehit düşmüş erkek kardeşinin kızı olan bir yeğeniyle evlendirmeyi aklına koymuştu. Ona, ''Olmaz efendim.'' dedim. ''Ben fakirim ve yabancıyım. Senin evine girmeye layık değilim.'' ''Hayır diyor bana, sen buna layıksın. Ben senin ailemizden biri olmanı, kızı Zübeyda'yı alarak kardeşim Süleyman'ın yerine geçmeni istiyorum.'' ''Efendim,'' dedim ona tekrar, ''merhamet et ama evlenemem. İlk evliliğimde şansım yaver gitmedi. Onun için dünya evine girmem. Üstelik kız kardeşim var. Bursa'da onu yalnız bıraktım.'' Meseleyi efendimden duyan kadınlar üzerime atıldılar. ''Seni evlendirelim Behçet, kız kardeşini de buraya getir, bizim kardeşimiz olsun.'' ''İyi, önce gidip onu getireyim. Sonra bir günde evlenirim.'' ''Öyle olsun.'' dedi efendim. ''Senin sözüne güvenim var.'' ''İyi.'' diyorum ona. ''Önce kız kardeşimi getireyim, sonra bakalım.'' Ağustos yaklaşıyordu. Anlaşmam bitecekti ve ben kaçmaya hazırlanıyordum. Nereye? Bilmiyordum. Vakti gelince efendime diyorum ki, ''Hükümet yoklama kaçaklarını topluyor. Benim ise nüfusum yok. Yunanlılar buradayken kayboldu.'' Bana, ''Buna mı canın sıkılıyor?'' diyor. ''Mustafa Efendi'ye bir kuzu verdik mi, kağıtların yarın elinde. Bana ismini, anne babanın isimlerini, memleketini ver.'' Hepsini bir kağıda yazdı. Ertesi sabah erkenden Tire'ye indi. Akşam döndüğünde kağıdı bana verdi. ''Gel Behçet, al bunu.'' dedi. ''Ay çıkmadan önce senelik anlaşma yaparız.'' Ben diyorum ona, biraz izin almayı düşünüyordum. Şaşırmış gibiydi. ''Nereye gideceksin?'' diye sordu. ''Bursa'ya gitmem gerek, size bahsettiğim kız kardeşimi görmek için. Ben gurbete çıkalı 2 yıl oldu, yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum. Hemen bu akşam telgraf çekelim, yarın cevabını alırsın. Bursa'da tanıdığım var.'' ''Hayır'' dedim ona, ''ben bizzat gitmeliyim.'' Canı sıkılmış olarak, ''İyi git.'' dedi. ''Bütün masraflar bana ait, Eylül'e kadar kal. İstersen daha erken dönersin, evimin kapısı sana her zaman açık olacaktır.'' ''Eğer ölmezsem efendim.'' diyorum ona. ''Emrindeyim.'' ''Teşekkür ederim.'' dedi bana ve gitti. Ertesi gün daha sabahtan başka çoban aramak için Tire'ye gitti. Bu defa hemen bulmuş. Birini getirdi. Adı Kadir'di. Yunanlıların elinde esir kalmış, yeni serbest bırakılmıştı. Benim artık hazırlanmakta olduğumu gören efendim, 155 banknot tutan paramı verdi. Kadınlar elbiselerimi yıkayıp yamadılar ve bahçeden incir toplamam için bana 2 sepet verdiler. Eve döndüğümde elbiselerimi katlayıp bir bavula koydular ve bavulun üzerine bezle kaplayıp diktiler. ''Bu incir dolu sepeti de al, kız kardeşine peşkeş götür, onu beklediğimizi söyle.'' Onlara bir şey demedim, söyleyecek söz bulamadım. O son akşam her zamanki gibi birlikte yemek yedik. Geç vakte kadar oturduk. Bütün gece gözlerim açık, uyanık kaldım. Bu gece benim için hepsinden daha önemliydi. Gün doğunca hepimiz kalktık. Adımlarımızın sesi, konuşma seslerini bastırıyordu. Kadınlar petimezli kızartmalar yapıp yanında kahve ile bana getirdiler. Yedik, Allah kavuştursun dileğinde bulunduk. Ayrılık saati gelince ellerini tuttum. Onlara, ''Çok teşekkür ediyorum.'' dedim. ''Sizden çok iyilik gördük.'' Efendim bana, ''Helal olsun, unutma.'' dedi. Ve kadınlar, ''Unutma.'' Ve vedalaştık. Efendim atına bindi, ben eşeğe ve yola düştük. Tire'ye varınca hana girdik. Hancı efendimin tanıdığı bir Makedonyalı idi ve efendim ona hemşerim olarak beni fikrimden caydırmak için elinden geleni söylemişti. Olmaz diyorum ona, yola çıkan insanı geri çevirmeyin. Efendime de dedim ki, canını sıkma, sana söylediğim gibi geri döneceğim. Tabii Allah isterse ve ona gökyüzüne işaret ettim. İyi diyor bana, sözüne inanıyorum ve ona Bursa'dan bir sarık getirmem için para verdi. Hancı da 25 banknot vererek kendisine vişne renkli bir kuşak ısmarladı. Ben paraları alıp keseme attım. Sonra efendime sordum. ''Kağıtlarım tamam mı, yoksa garnizon kumandanlığına gidip sorayım mı?'' ''Katip'' dedi, ''buraya gelecek genç biri, jandarma, bizdendir.'' Bekledik, az sonra çıkıp geldi. Ona kağıtlarımı verdim, Hareket Bursa diye değiştirdi. Çünkü vapurların çalışıp çalışmadığını bilmiyordum. Bana al bunları dedi. Tamam mı diye soruyorum ona. Yoksa daha başka bir şey lazım mı? Bunlarla Bağdat'a bile gidebilirsin diyor bana. Ve ben yine yatışmadım. Efendim kızgınlıkla, niçin bana itimat etmiyorsun diyor. Ben tanınmış dürüst bir insanım. Bütün Tire beni bilir. Ama sen gideceksin ve bir daha geri dönmeyeceksin. Ancak ölürsem efendim, hayatta kalırsam beni bekle. Trenin hareket saati geldi. Düdük çalıyor. El sıkışıyoruz bana. Güle güle git dedi. Senden çok iyilik gördüm. Ben de efendim, Allah sana sağlık versin. Ve acele gittim. Geri dönüp bakmadım da. Trene girip bir köşeye sıkıştım. Karşımda iki Yahudi ve bir Giritli Türk Yunan işgalinden bahsediyorlardı. Yahudiler, Panayotis şunu bunu yapmış biridir. Şimdi duyduk ki Pandermo'daymış köpek diye konuşuyor ve Yunanlıları suçluyorlardı. Ben bir köşede oturmuş, savaş eseri Panayotis hakkında konuşulanları duyuyordum. Biz Yahudiler onu asmaları için bütün raporları yapıyoruz ama Tire kabul etmiyor. Ve orada öyle konuşurlarken Giritli Türk Yahudilerden bir tanesinin cebindeki tabancayı gördü. Yerinden kalkarak ''Hey çıfıt Yahudi'' dedi ona. ''Hala konuşuyor musun? Biz Yunanlılarla harbederken sen ne yaptın? Ve şimdi kalkmış silah taşıyorsun. Bizim silahımız da yoktu.'' Ve onun boğazına sarıldı. Öteki ''Sen beni o Yahudilerden mi sandın?'' dedi ve kapıştılar. Yahudi ona ''Dikkat et'' diyor. ''Ben çoluk çocuk sahibi adamım. Belanı bulursun.'' Ben onları dinliyor, keyifleniyordum. Sonunda onlar da işi yavaş yavaş şakaya döktüler ve yatıştılar. Az zaman geçince Giritli Türk ona, ''Sen Yahudisin More'' dedi, ''Sana tabanca gerekmez. Dur Ali'yi geçiyoruz, buraları bizim sınır. Ben bir Türk gözü görmesin diye içeride sinmişim.'' Sonunda İzmir'e vardık. Gümrüğe indik. Hepimiz sıra halinde yürüyoruz. Bir subay durmuş kağıtlarımızı kontrol ediyor. Bize kağıtlarınız diyor. Ben sarsıldım. Kağıtlarımın tamam olduğuna hala inanmıyordum. Oradan sıvışmak için fırsat kolluyorum. Her taraf demir parmaklık. Sıraya girip hemen iki kişinin omuzları üzerinden kağıtlarımı uzattım. Buyurun kaptan, buyurun diyorum ona. Önümde ileride duranlar, sıran gelince diyorlar bana ve gözlerini bana diktiler. Ben yaklaşınca subay, sınıfın diye soruyor bana. 8 diyorum ve geçtim. Dışarı çıktığımda ortalık gelip giden feslerden görünmüyordu. Karotsalar sıra sıra dizilmişti. Arabacılar havada kamçılarını şaklatıyorlardı. Birine gittim. Boş musun? Evet gir diyor bana. Nereye? Kordona diyorum ona. Kaç para? 4 meci diye. Al parayı ve çek. Bütün yol boyunca korku ve sevinç içimde cirit atıyordu. Ne zaman geldiğimizi anlamadım bile. Arabacı, in geldik dedi. İki sepetimi ve efendimin hediyesi yünlüğü aldım. Arabacıya sordum. Bildiğim bir otel var mı acaba? Nah şurada var. Ve bana gösterdi. Ona teşekkür ettim. Eşyalarımı alıp gittim. Kolayca yer buldum. Eşyalarımı otelde bırakıp seyrana çıktım. Kordon'da kışladan öteye her yer yıkılmıştı. Sadece Ermis'te birkaç kahvehane yapmışlardı. Birine oturup çay söyledim. Arkamda şapkalı iki kişi oturuyordu. Yunanca iki çay dediler. Kulaklarıma inanamadım. Ne konuştuklarına kulak verdim. Bakanlıkta bazı kişiler Pireya'dan mektup almışlar. Gidip onlara durumumu anlatacak oldum ama kendimi tuttum. Az sonra gitmek üzere yerlerinden kalktılar. Çay parasını hemen ödeyip peşlerine takıldım. Onlarla konuşmaktı niyetim. Ve yine kendimi tuttum. Kendi kendimi ele vermeyeyim dedim. Sırrım benimle Allah arasında kalsın daha iyi. O beni selamete çıkarır. İstanbul'a ne zaman vapur olduğunu bilen bir kayıkçı bulmak için rıhtıma geçiyorum. Bana dikkat eden bir kayıkçı soruyor. ''Ne arıyorsun delikanlı?'' Hiç diye cevap verdim. Yoksa yolculuk mu var? Evet diyorum ona. Nereye? İstanbul'a. Ben seni vapura götüreyim diyor bana. Ben fakir bir insanım. Alay edecek beni mi buldun? Diyorum ona. Hayır ciddi söylüyorum. Arap vapuru yarın kalkıyor. Allah'ın varsa bana doğru söyle. Ben fakir bir insanım. Elimdeki parayı harcayıp sokakta kalmayayım. Korkma diyor bana. Yalnız kayığımın numarasına bak. Ben seni parasız götürürüm. Hangi otelde kalıyorsun? Adına dikkat etmedim dedim ona. Ortada şahit bulunmasın diye otelin adını gizledim. Yarın diyor, tam öyle vakti gel seni götüreyim kağıtlarını kontrol etsinler. Ben inanmıyordum ama İstanbul'a gidecek olan vapurun adını tekrar sordum. Bre ahmak diyor bana, İstanbul'a her gün vapur var. Sana inanıyorum dedim ve karnımı doyurmak için bir lokantaya gittim. Sevinçten iştahım kaçmıştı. Parayı ödeyip biraz uzanmak için otele gittim. Sabah olmak bilmiyordu. Bir o yana bir bu yana dönüp durdum. Sabah güneşi görür görmez kalkıp rıhtıma indim. Kayıkçıyı buldum. İstanbul'a gidecek vapuru tekrar sordum. Vapur kazık gibi karşında duruyor ve sen hala inanmıyor musun? Çabuk ol diyor bana. Sevincimden liman müdürlüğüne koşuyorum. Dur beraber gidelim diye sesleniyor bana. Yok zahmet etme diyorum ona. Tek başıma giderim ben. Oraya vardığımda millet yine sıraya girmişti. Ben onlara yol verdim ve dışarıdan acele acele kağıtları yazan ve elden ele veren katiplere baktım. Sıraya girmen gerek. Gözlerimi kapadım ve girdim. Buraya kadar işler iyi gitti. Bundan sonra Allah'a kalmış. Kapıdaki katip, kağıtların dedi. Verdim. İyice baktı. Ben korkmaya başladım. Baban dedi, Süleyman. Annen, Fahriye. Sınıfın, 8. Nerede oturuyorsun? Tire'de. İyi ama burada Kosifopeti yazılı. Oralıyım. Şimdi nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Ailem gelmiş, bana yazdılar. Gidip onları alacağım. Nereden geldiler? Sırbistan'dan. Şimdi İstanbul karışık, biraz daha beklesen. Yapamam diyorum ona, ben fakir bir insanım, 2 gün daha kalırsam param biter. İyi diyor bana, İstanbul'a varınca hemen Birler Sokağı'na git, falancaya uğra. Ona bir çift bot ısmarlamıştım, 2 ay oldu hala yollamadı. Bu kartı ona ver, söyle hemen göndersin. Baş üstüne diyorum ona, elbette. Ve kağıtlarımı göstermek için garnizon kumandanlığına gittim. Oradan koşarak ayrıldım. Eşyalarımı otelden alıyorum ve dosdoğru vapura gidiyorum. Orada da bir başkası kağıtlarıma baktı. Tamam diyor, serbest. O zaman kayıkçı beni aldı. Vapura varınca kağıtlarımı bir kere daha kontrol ettiler. Orada da serbest dediler. Vapura çıkınca arkamda olan bitenleri görmemek için sırtımı döndüm. Bir çocuğa ne zaman hareket edeceğimizi sordum. 5 dakika içinde diyor bana. Çok geçmeden hareket ettik. Vapurda İstanbul'a gitmekte olan sivil Türkler de vardı. Yanımda bir grup yemek yiyip keyifle şarkı söylüyordu. Artık hava kararmaya başlamıştı. Karşıda uzakta küçük kandiller gibi Midilli'nin ışıkları yanıyordu. Ve Türkler erkeği kadını çocuğuyla kötü kötü yine eşek Midilli'yi göreceğiz diyorlardı. Ve vapur orada uzun zaman eğlenmesinde tekrar gavurları görmeyelim diye dua ediyorlardı. Az ötede ihtiyar bir adam dimdik duruyor, suratını asmış onları dinliyordu. İskenderiye'den geliyordu. Yanına gidip onunla sohbet edecek oldum. Türk'e benzemiyordu. Bana ters ters bakınca geri çekildim. Az sonra tekrar yanına sokuldum. Ona Türkçe, ''Niçin benimle konuşmuyorsun?'' diyorum. ''Benden ne istiyorsun?'' diyor bana. ''Sana sormak istiyorum. Vapur Midilli'de iskeleye yanaşacak mı? Ben nereden bileyim?'' cevabını veriyor. ''Tamam, sen nereye gidiyorsun?'' ''Neden soruyorsun?'' diyor bana. ''Bana Yunanlıymışsın gibi geldi. Ben de Yunanlıyım. Bir senedir Türkiye'deyim. Canımı kurtarmak için Türkmüşüm gibi yaptım. Bana Yunanca, ''More ne diyorsun?'' dedi. ''İstavroza yemin ederim ki.'' Ve beni görmesinler diye gizlice istavroz çıkardım. ''Kusuruma bakma.'' dedi bana. ''Sen benimle konuşunca içimden, ''Bu pis köpek ne istiyor ki?'' diye geçirdim. ''Otur buraya, gidip kamarota söyleyeyim. O da Yunanlı, bakalım ne olacak?'' Gidip ona diyor ki, ''İzmir'den Türk gibi giyinmiş bir Hristiyan var, ne yapıp yapıp onu kurtaralım.'' ''Kim o?'' İhtiyar kamarotu yanıma getirip beni gösterdi. ''Nah bu.'' Kamarot alçak bir sesle bana, ''Arkamdan gel.'' diyor ve beni kamerasına götürdü. ''Ben de Anadolu'yum.'' diyor bana. ''Eğer Anadolu isen kurtar beni.'' ''Hristiyan mısın sen More? Nasıl yaptın da kurtuldun?'' ''Allah öyle istedi.'' Ve kısaca ona başımdan geçenleri anlattım korkuyla. Bana ''Artık korkma.'' dedi. Ve giderek İngiliz kaptana durumu anlattı. Kaptan gelince bana yarım Yunancayla sordu. ''Yunan mı?'' ''Evet Yunan.'' ''Ya Türkler nasıl oldu da senin kafanı kesmediler?'' ''Allah öyle istedi.'' diye cevap verdim. ''Bono bono'' dedi ve bana sigara uzattı. Ona ''Şimdi diyorum, senin elindeyim.'' ''Allah beni senin ellerine teslim etti. Çok ama çok acı çektim ve sakın İstanbul'da bırakma beni. Burada öleyim daha iyi.'' Vapur düdük çalmaya başladı ve Midilli limanında durdu. Liman müdürü yukarı çıktı. Kamarot onun kulağına ''Böyle böyle'' diye fısıldadı. Müdür başını sallayarak ''Kim?'' dedi. Kamarot ''Şuradaki'' diyerek beni gösterdi. ''Deme, bu Mehmet mi?'' Benim gözüm kalkmasın sakın diye vapurdaydı. Kamarot bana gel buraya dedi, kağıtlarını ver. Verdim. Ne, Türk mü? Avrupalı kağıdın yok mu? Neyin nesisin bilmiyorum, seni çıkarmam. Yunanlıyım ve eğer beni çıkarmazsan burada denize atlar boğulurum. Öteki ısrar edip duruyordu. Ona niçin bana inanmıyorsunuz dedim. Her önüme çıkana inanacak olsam, kanun var ve beni asarlar. Tutuklayın beni dedim ona. Hapishaneye atın ve araştırma yapın. Ben öyle şey yapamam. Benim vazifem değil bunlar. Vapur demir aldı, gitmeye hazır. Kaptan merdivenlerden iniyordu. Kamarot ona diyor ki, garnizona bir gemici yollayıp kumandana sorduramaz mısın? Ha, o zaman başka. Ve sormaları için adam yolladı. Oradan görevli memurlar tarafından getirilmem emredilmiş. Haydi in diyor bana, benden serbestsin. Fesimi çıkarıp sakladım. Biz kayığa inerken Türkler bize bakıyorlardı. Liman müdürlüğüne çıktık. Rıhtımı geçerken Kipo'da Makedonya'ya gitmeye hazır mülteciler gördük. Benim hikayemi duyunca erkek kadın hepsi ayağa kalktı ve bana yakınlık gösterdiler. Hınca hınç dolu bir kahvehaneye girdik. Hepsi gözlerime bakıyor, benden yakınlarını soruyorlardı. Benden diyorum, bir şey öğrenemezsiniz. Dağdan indim. Bir yıl boyunca mağaralarda saklandım. Bana ısmarlamış olduğu çayı içince refakatçi memur beni garnizon kumandanlığına götürdü. Kumandan beni görür görmez, hoş geldin dedi, otur. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Askerliğini nerede yaptın? Kumandanın kimdi? Ben de bildiğim her şeyi ona anlattım. Burada seni tanıyan bir sökeli var mı? Ben nereden bileyim, daha yeni geldim diyorum ona. Jandarmalara da sizin tanıdığınız biri yok mu diye soruyor. Biri ona diyor ki, kumandanım galiba otelcilerden biri sökeli. Götür bunu, eğer tanıyorlarsa otelde kalsın. Yok, tanışmıyorlarsa geri getir. Yüzüne baktım. Beni bağışla yavrum diyor, benim vazifem bu. Haklısınız diyorum ona, ben de askerlik yaptım. Vazife ne demektir bilirim. Gidiniz dedi bize. Otele geldiğimizde jandarma, Aleko, Aleko diye bağırıyor, gel sana bir hemşerini getirdim. Otelci geldi jandarmaya, bre ne hemşerisi getirdin diyor, bu Türk'ün biri ve tepeden tırnağa beni süzüyor. Gel hemşerim diyorum ona, korkma benden sana Türklük bulaşır diye. Jandarma dedi ki, Aydın'ın Kirkince köyünden. Öyleyse bana bir Kirkinceli'nin adını söyle. Köyümüzün en zengini Limeris. Bre ver elini diyor bana ve dostça avuçlarımıza vuruyoruz. Jandarma ona soruyor, gideyim mi? Git, bu akşam benim yanımda kalacak, sorumlusu benim. Yarın sabah gelir alırsın. Gece yarısına kadar çektiğimiz çilelerden konuştuk. Konuşa konuşa uykumuz geldi. Sabahleyin dinlenmiş olarak uyandım. Giyindim ve kiliseye gittim. Bir mum yaktım, diz çöküp dua ettim. Otele geri döndüğümde jandarma oradaydı. Bana, gel gidelim dedi. Önce garnizon kumandanlığına, sonra valiliğe gittik. Orada bana kimlik kağıdı çıkardılar ve beni yanıma adam verip Piraya yolladılar. Hio'ya varınca kordon boyunda köylülerimi görüyorum. Kalabalıkta gözlerimi gezdirince o aynı gün Kozani'ye yola çıkacak olan kendi ailemi de buluyorum. Anlatacakları bitince ona dedim ki, imzanı at ve o da yazdı. Nikolas Kozakoğlu. Hikayenin hikayesi. İlk gezilerimin Eylül-Aralık 1928. Sonunda yolum Ekaterine civarında bazı muhacir köylerine düşmüştü. Notlarımda yazıyorum. Yağmur, yağmur, yağmur, biraz daha ve şehirdeyim. İşi iyi bitirmem gerek. Sonuna yaklaştım ama aynı zamanda misyonumun önemli bir bölümüne de. Neşeli, acı çekmiş, bedbaht pek çok insanla konuşmak. Allah benimle olsun, bana yardım etsin. Notlarıma burada ara veriyor, insanlarını görmek ve acılarını dinlemek için muhacir köyü Stupi'nin Sipi kahvehanesine iniyorum. İçerisi dolu, sigara dumanları içinde dinliyor, not tutuyorum. Uzun vadeli borçlar, hafriyat, göç dalgası hesapların temizlenmesini, vergi ödemelerini gerektiriyor. İskan emri, tahsildar emri, vergiler. Sen ağlıyorsun, onlar gülüyor. Derdimiz çok. Kapının mandalı tıkırdıyor ve içeri biri giriyor. Orta boylu, geniş göğüslü, sarışın mavi gözlü. Onun kaba taslak resmini yapmışım ve o anda herkes bir ağızdan, "Nah işte, Türk numarası yaparak kurtulanlardan biri." Kurtulmak için Türk numarası mı? Borazan sesi duymuş süvari atı gibi kulak kabartıyorum. Kendimi işitilmemişi dinlemeye hazırlıyorum. Ama bu utangaç Anadolu insanı kızarıyor, bir köşeye oturup susuyor. Çok geçmeden biraz uzo, biraz sohbet derken ısındı ve hikayesine başladı. Diğerleri gibi Turkofonos ama şark masalcısı. Sanki bana solo keman çalıyordu. Hepimiz pür dikkat susuyorduk. Anlattıklarının yarısından sonra bu hikayeyi kaydetmem gerektiğini anladım ve yeniden not tutmaya başladım. Artık onun temposunu kapmıştım. Turkofonos olduğundan fiilleri cümlelerin sonuna koyuyordu. Kalos, ipa, ine. Bu yabancı ve düzensiz kelime sıralaması ile çokça kullanılan ve bağlacı bana Ahdi Atik'in uslubunu hatırlatıyordu. Anlatış hızıyla kulağımda ağırlaşan aşırı bir gerginlik içinde kelimeleri ve her nasılsa bozuk üslubunu muhafaza ederek, atlayarak ve değiştirerek onu klasik destan tarzına ve ahengine soktum. Anlatacakları bitince tabii ona imzanı at dedim ve o da Nikolas Kozakoğlu diye yazdı. Ben Kozakoğlu yazmayı daha çekici buldum. Ertesi gün onun evine gittim. Genç karısı ve küçük çocuğu ile tanıştım. Hikayesinin kaçırmış olduğum başını bana yazdırmasını rica ettim. Ama anlatışında artık o eski sıcaklık yoktu. Bunun için de kitabın ilk iki baskısında başlangıcı aceleye geldi. O zaman onu harekete geçirdim ve Hacı Mehmet'e bir zamanlar yanında çalışmış olan ama şimdi yeni vatanında bulunan Behçet'in aslında bir Rum olduğunu anlattıktan sonra ona kendisine yapmış olduğu iyilikler için teşekkür eden ve onun geleneksel nezaketini öven ve ''Dünyayı bilenler bütün bunların Allah'ın takdiri olduğunu bilirler.'' diye biten Türkçe bir mektup yazdı. Bu Türkçe mektubun ve tercümesinin fotokopileri bende vardı. Ekaterini'ye yola çıkmak üzere köyden ayrıldığımda sanki avucumda bir parça altın tutuyormuşum gibi geldi bana. Bir an için kocaman bir elin dostça sırtıma vurduğunu hissettim. Sanki ömrümün kalan günlerinde bana bir teselli, bir dayanak lütfetmekte olan Allah'ın eliydi bu. Noel'i Kilros'ta geçirdim ve yılbaşı arefesinde Selanik'e döndüm. Hemen oturdum ve dikte ettirerek hikayeyi bir haftada bitirdim. Onu Selanik'te çıkmakta olan Taşra gazetesi Makedonya için tefrikalar halinde yazmakta olduğum Haydut hikayeleri gibi aynı gazeteye vermeyi düşünüyordum. Gezilere çıkmamı da bu gazete istemiş ama ücrette anlaşamadığımızdan ben Atina'ya gitmiş, Haydut hikayelerini Poroia'ya, bu hikayeyi de yayıncı K.H. Ganiari'ye vermiştim. Ertesi yıl 1929, ikinci defa geziye çıkarken, bu defa yazmak için değil, resim çizmek için tekrar Sipi'den geçtim. Nikolas'a ve yoldaşına o arada artık basılmış olan ve onların hikayesini anlatan kitaptan bir adet götürdüm. Bana anlattığı gibi hiç değiştirilmeden yazılmış olan kitabı okurken Nikolas hem şaşkın hem memnun gülümsüyordu. Yoldaşının Giritli Türkler gibi esmer ve uzun boylu, kekeme ve ürkek, İzmir'de bu yüzden yakalandı ve oradan kaçıp kurtuldu. Hikayede onu dar ağacına göndermiş olduğum için canı sıkıldı. Ama beni neden öldürdün diye soruyor bana. Ne cevap vereyim? Hikaye öyle gerektiriyordu mu diyeyim. Beni anlamazdı ki. Oradan ayrılırken kendi hikayesini yazması için Nikolas'a yeterince kağıt bıraktım. Oturup yazdı ve yıllar sonra Atina'da bana getirdi. 1933-1934 yıllarında olacaktı. Çünkü o arada kitap 1932 yılının ikinci baskısını yapmıştı. Ama sözlü olarak anlatmakta gösterdiği başarıyı yazıda gösteremedi. Bununla beraber eklemiş olduğu yeni olayları ben kitabın üçüncü baskısında kullandım. Nikolas'ın el yazması hikayesini Kerkira Kütüphanesi'ne verdim. Umarım hala oradadır. Kitabın sonu. 6 Mayıs 2011. Sayfa 79.